Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Yüt Varslan abimizle birlikteliğimize başlıyoruz. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı programlar diliyorum Salih'cim.
Bugün inşallah Lütfü abiyle birbirinden önemli konuları güzel sorulara yönelterek kendisine konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz abi sorularla başlayalım hemen.
Benim kafam... Ben bir temenniyle başlayayım istersen. Tabii, yarın büyük bir eşik aşacak Türkiye. Evet. İnşallah seçimin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu bir seçim sonuçta. Herkes de kendi reyini gidip kullanacak. Bu ufak ufak seçimlerle hayatımızla ilgili büyük seçimi de yapmış oluyoruz. Kim niye neyi verdiğini çok iyi böyle bilir de ona göre bilinçli seçim yaparsa sonuçlar da ona göre tecelli edecektir diye ümit ediyoruz. Seçim yasaklarına girdiği için oyumuzu ihsas edemiyoruz, öyle mi? Var mı öyle bir yasak?
Yani var ama yasaklar da abi aslında çok çiğnenmez gözükmüyor.
Yasaklar çiğnenmek için vardır zaten diyorsunuz.
Evet. Çünkü açıktan ifade ediliyor artık. Yani sosyal medyada özellikle gazetecilerin bizzat yaptığını görüyoruz. Rengini belli ediyor yani. Açık açık.
Ben şöyle bir şey görmüştüm de çok beni etkiledi gerçekten. Yani 1 Kasım gecesi diyor. Ya Tel Aviv'de havai fişek atılacak veyahut Gazze'de havai fişek atılacak. Bence seçim bu seçim yani o anlamda. Efendim bu kadar işte indirgememek lazım, genellememek lazım, ne alakası var gibi sözler söylenebilir ama ben Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin nerelere geldiğini, Türkiye'nin içinden göremeyeceğimizi düşünüyorum. Dışarı çıkmak, özellikle mazlum ve mağdur coğrafyalarda nasıl görüldüğümüzü bir görmek gerçekten bizim yarınki seçimde nereye oy basacağımız noktasında bize çok net ve açık bir işaret verecektir. Ben doğrusu Gazze'de havai fişeklerin patlaması için oy kullanacağım.
Evet. Burada tabii tercihlerinde ne kadar önemli olduğu gözüküyor abi. Bir de çok fazla tercih hakkının olması az önce de hani bahsettik ya abi.
Yok çok fazla tercih hakkı yok. Yani rahmetli Erbakan Hoca, Allah gani gani rahmet eylesin, derdi ki bir bizim partimiz var bir de diğerleri var derdi. Gerçekten bugün öyle bir şey var yani karşısında. Bir parti var ve bu partinin karşısında bir blok var. Dolayısıyla ya onu seçeceksiniz ya bunu seçeceksiniz. Yani hatta şöyle bir şey o kadar ilginç ki diğerlerinin ne olduğunu biz çok artık irdelemiyoruz. Karşıtlık çünkü birleştiriyor. Yani onun kendisine ait özelliklerini biz görmüyoruz, konuşmuyoruz. Bu bahis konusu bile olmuyor. Diyoruz ki bu karşıt olduğu için şunla şu yan yana geldiler. İşte bu bunun karşıtıdır. Dolayısıyla bir kendisi tarif edilen var. Bir de onun karşıtları var.
Evet.
Yani yine karşıtı üzerinden tarif edilen birisi. Dolayısıyla merkezde aslında tek bir oluşum var. Onun da ben Gazze'yi sevindireceğini düşünüyorum. Gazze'yi ferahlatacağını düşünüyorum. Gazze'nin o anlamda ferahlamaya. Gazze derken burada tabii Gazze semboldür. Mağdurun, mazlumun, garibin, fakirin ve Türkiye hakikaten yükselsin, kendisine geçirilmiş o prangaları söksün atsın ve istiklal mücadelesinde ki 100 senedir sürüyor istiklal mücadelesi, o istiklal mücadelesindeki 1850'lerde geçirilmişti düğünü umumiyle bizim boynumuza, onu parçalasın ve ayağa kalkıp burada işte adaletli, efendim hakkaniyetli, merhametli bir rejim olsun, düzen olsun diye sesini yükselsin için dua eden milyonlar var. Biz de onlarla beraber inşallah oy kullanacağız. Evet. Yani oyumuz o anlamda Tel Aviv'de değil, tam tersi Gazze'de sevinç çığlıkları attırsın diye ümit ve dua ediyoruz.
İnşallah abi. Bahsi açılmışken abi, ben de sormak istiyorum. Şimdi oy kullanmayan da bir kitle var. Hem dünya genelinde hem ülkemizde bunu dine de bağlıyorlar bir şekilde. Yani oy kullanmak şirklere kadar olaya götüren bir anlayış var. Neler düşünüyorsunuz abi? Acaba haklılık payları yok elbette ama yani bu anlayış nasıl oluşuyor? Neye göre belirleniyor?
Yani tabii hep böyle teorinin, kitapların kısıtlı dünyasından baktığınız zaman bu tür hükümlere varmak mümkün olabilir. Ama hayatın dinamiği, renkliliği ve gerçekliği bu tür fantazi sayılabilecek hükümleri geçersiz kılıyor. Çünkü hayat gerçekten dışarıda, yani bir beraber olduğumuz insanlar, karşı olduğumuz insanlar. Yani bir oyun oynamıyoruz, hayat yaşıyoruz bizatihi.
Evet.
Yani yaşıyoruz, etkileşimde bulunuyoruz. Düşmanlık yaptığımız insanlara karşı düşmanlığımızın bir temeli var. Dostluk yaptıklarımıza karşı dostluğumuzun bir temeli var. Yiyoruz, içiyoruz. Rant mücadelesi, kar mücadelesi, pay mücadelesi. Elimize göz dikenler var. Bizim bunu elden çıkartmamamız gereken kaynaklarımız diye baktıklarımız var. Böyle bir mücadelenin içerisinde işte safını insanın belli etmesi gerekiyor. Yani bir ümmeti Muhammed'in ya da milletimizin böyle büyük çoğunluğunun gaflet ve dalalet içerisinde olduğunu söyleyerek sahaya ineceksek zaten iş bitmiştir yani. Ama yok, ümmetim işte yanlışta içtihat etmez gibi hadislerin gerçekliğini bu toplum hayatına teşmil edeceksek, o zaman da diyeceğiz ki demek ki bir efendim hak var, hakikat var, hak ve hakikatin yanında olanlar var. Bir de batıl var ve batılın yanında olanlar var. Yani bu iki tane damar böyle derin damarlar olarak, derin nehirler olarak Hazreti Adem'den bu yana akıyor ve biz de o akışın içerisinde şekillendik ve buralara geldik. Dolayısıyla Türkiye'de de son 100 yıl içerisinde bu iki damarın tecellileri taazzub etmiş hali, taşahhus etmiş hali ya da kurumları, insanları, insan tipi nereye oturuyor? Bunu iyi görmek lazım. Yani ve hiçbir zaman için böyle hayatın dışında o iki büyük damarın dışındaki efendim bir yere de talip olmamak lazım. Çünkü hak belli, batıl da belli yani. Hakkın dostları neye çalışıyorlar ve batılın düşmanları, batılın dostları hakkın dostlarına neyi yaptırmamaya çalışıyorlar, engel oluyorlar. Bu da çok açık ve net bir şekilde belli. Ben o tür hakikaten şeyleri, çözümleri ya da önerileri hayatın dışından söylenmiş, hayatın gerçekliğiyle alakası olmayan fantazi efendim çözümler olarak düşünüyorum ve itibar edilmemesi gerektiğini de kendim doğrusu ona o şekilde inanıyorum.
Evet. İmam Şafii'nin bir sözü vardı değil mi abi? Siz de daha önce paylaşmıştınız hatta. Savaş zamanı düşman okunu takip ediniz diye. Onun karşı yönü artık bizim birleşeceğimiz yer olur.
Evet evet. Yani o bir la ilahe illallah terbiyesi diye adlandırıyorum ben bunu. Önce bir reddle başlayacağız. Buğuzla başlayacağız. Reddedilmesi gereken bellidir. Allah ve Resulünün düşmanlarıdır onlar. Sonrasında o reddi siz otomatikman yapıyorsanız, otomatikman kendiliğinden de ispat ortaya çıkaracak Allah Celle Celaluhu, onun dostları, onun efendim peygamberinin dostları, onlar da kendiliğinden ortaya çıkacaklar. Yani böyle çok sofistike de almamak lazım. Hak belli, batıl da belli yani.
Evet. Bir, uzakta aramaya gerek yok değil mi abi?
Yok, kesinlikle uzakta aramaya evet. Gerek yok. Bu birazcık bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz bir entelektüel fantazi haline de dönüşebilir. İşte zamanında işte teknolojik aletleri kullanmayın. Bunların her bir... Var bu gerçekliği bunların. Gerçekten baktığınız zaman bir gerçekliğe oturuyor olabilir. Şu mikrofonlar da sonuçta ya da şu içerisinde bulunduğumuz stüdyoda, ekranlar da. Hepsi belki frenk malıdır. Kullanmamak icap edebilir belki ama öyle değil işte. Gerçeklik öyle değil. Bir zaruret söz konusu. Bunun getirdiği bir mantıkla ortaya konan hayat tarzı var. Bundan sakınmak icap ediyor. Tamam, amenna. Ama meselenin özünü de kaçırmamak gerekiyor. Çünkü bu birazcık sanki çeperden konuşmak gibi. Halbuki öze inmek lazım. Özde de Hakk'ın bizden istediği tek bir şey var. Kendisine ortak koşulmaması, Hakk'ın hükümranlığı ve adalet ilkesi çerçevesinde bir hayatın tesisi, emri bil maruf, nehyanil münker.
Evet.
Bunları yapacak efendim bir altyapının oluşması için fi sebilillah sürekli bir uğraş içerisinde olmak, bu gayreti böyle sürekli hayatımızda sergileyebilmek. Bunu yaparken de böyle Çok zaman atladığımız bir şey daha var. O da belki bu düşüncelere kaynaklık eden sıkıntılı alandır. Biz buğzdan muhabbete çok zaman fırsat bulamıyoruz. Halbuki buğzu bir şekilde açtıktan sonra muhabbet duyması gerekeni de belirlemek gerekiyor. Sadece buğzda kalırsan ortada şey kalıyor. Yani sadece düşmanlığın ve hep inkar ettiğin.
Hep karşısın.
Hep karşısın. Aynen. La ilaheden illallah'a geçemiyorsun yani.
Bu ülkemizde var ama abi. Ben olduğunu düşünüyorum. Yani biz bizde maalesef bir kitle var. Sadece karşı. Karşıtlıkla yaşıyor yani.
İşte bu bizi zamanla böyle yanlış hükümlere de sürüklüyor Salih'im. Yanlış felsefelere, işte fantazi denilebilecek çözümlere. Ama hayatın bütününde bu şeyi görmek gerekiyor. Hani biz de zaman zaman dillendirilir. İşte Mekke dönemindeyiz, Medine dönemindeyiz. Aslı saadet, amennâ ve saddaknâ, bizim önümüzde ufuk gibi parlayan bir kesittir. Bir zaman dilimidir. Ama Kur'an artık tamamlanmış bir nimettir. Dolayısıyla bütün ayetleriyle, bütün İslami hükümler, bütün azametiyle ve canlılığıyla hayatımıza uygulanması gerekir. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamından vazgeçilmez. Tam tersi, bu arkadaşlar ne yapıyor? Bir şeyin tamamını elde edemiyoruz. Tamam, o zaman tamamı yokmuş gibi davranalım. Böyle yaşayalım hayatımızı. Yok böyle bir şey. Yani ne kadar ne yapıyorsak, efendim bu insanlarla ilgili hükümleri de geçerlidir yani.
Evet.
Bir kötülüğünü gördünüz bir arkadaşınızın. 99 tane iyiliği var. O kötülüğü arkadaşınızla eğer ana hüküm yaparsanız, o arkadaşınızı kaybettiğiniz gibi suizanda da hata etmiş olursunuz. Halbuki 100 tane hatası olan insanda bir tane iyi yan aramaya çalışmak lazım. İşte bu birazcık metotsuzluktan, usulsüzlükten, İslam'ın o genel hükümlerini ya da hayata hayat veren prensiplerinin özündekini anlamamaktan kaynaklanan bir şey. Yani bu tabiri caizse dinin bir tarafını alıp diğer taraflarını görmemekten kaynaklanan bir şey. Biz şundan mahrumuz Salih'ciğim, daha doğrusu bu anlayıştaki arkadaşlar sanki mahrumlar diye düşünüyorum. Bir feraset, basiret, ümmet-i Muhammed'in genelindeki bir büyüklerin, ulemanın, müçtehit düzeyindeki insanların belki, önümüzdeki büyüklerin tabiri caizse, bunların hepsinin bir ortak kanaati olsa bu, tamam ben o noktada diyecek bir şeyim yok ama bu azınlıkta kalmaya mahkum bir yaklaşımdır. Çünkü ümmetin o dalalette ittifak etmesi mümkün olmayan farklı meşrepleri, mezhepleri ve farklı kanaatteki insanları, büyükleri daha doğrusu, böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu bile kendi içinde bir delildir.
Evet.
O yüzden la ilaheden illallah'a da bir şekilde geçebilmeyi başarmak gerekiyor. Bu basiretle olacak, firasetle olacak, biraz gönül genişliğiyle olacak.
Evet.
Ve cemaat olma sırrının da aslında burada bir şeyi var, yansıması var. Bu tür bir seviyeye, yani illallah'a İyyâke na'budu ve iyyâke nestaînle ancak varabiliriz. Yani birlikte ibadet etmek ve birlikte ondan yardım dilemekle. Bu cemaat olma sırrından kaynaklanan bir efendim şey, basiret keskinliği diye düşünebiliriz. Doğru değil bence o arkadaşların kanaatleri.
Evet. Peki abi, yine böyle seçimlerden devam ediyoruz madem. Bir şey daha sorayım. Şimdi Türkiye'de 60'tan fazla siyasi parti var.
Öyle miymiş?
Öyle. 60'tan fazla. En son 61'di herhalde. Bakmıştım ben. Ama seçimlere giren parti sayısı o kadar değil tabii. Seçimler hepsi girmiyor. Yani yerel seçimlere değişiyor. Genel seçimlere değişiyor. Ama muhtemelen yine 20'den fazla parti herhalde genel seçimlere girer. Bu ya bir çeşitlilik mi sizce abi? Yoksa bu çok seslilik, ya birbirine benzeyen parti tipleri, isimlerini bilemediğimiz, yani kısaltmasını görüyoruz ama acaba neye deyip arıyoruz yani. Çünkü o kadar fazla siyasi parti var ki, yani her siyaseti bırakan, her emekli olan, milletvekilini bırakan parti açıyor.
Yani bu tabii sonuçta 7,5 milyar insan var. 7,5 evet. Milyar farklı ses, farklı bakış. Bu o kadar genişletilebilecek bir şeydir yani. Ben onu çok yadsımıyorum. Olabilir. Önemli olan bunun gerçekliğinin ne kadar olduğudur. Bu eğer bir parçalanmaya, farklı görüşlere, farklı efendim bakışlara, yaklaşımlara böyle büyük büyük zeminler hazırlayacak bir çeşitlilikse, orada bir durup düşünmek lazım. Ama ben öyle olduğu kanaatinde de değilim. Çünkü sonuçta nasıl hakla batıl iki tane ana damar böyle bir şekilde akıyor. Hakkın içerisinde farklı telakkiler olabilir. Bunları böyle parti açmak, parti işte tesis etmek şeklinde anlayanlar, algılayanlar olabilir. Yani bizim diyelim şimdi en böyle hani Türk şiiri dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden işte Diriliş şairi, işte ikinci yeninin ilk temsilcisi efendim böyle birçok şiiriyle gönlümüze taht kurmuş Sezai Karakoç'un bile bir partisi var yani evet. Sonuçta. Bu bir duruş meselesi, bu bir tavır meselesi. O partinin Türkiye gerçekliğinin olmadığını Sezai Karakoç bilmez mi? Bilir muhtemelen. Ama Fuzuli'nin dediği gibi aldanma ki şair sözü yalandır diyor. Değil mi? İşte şairlerin de kendilerine göre böyle fantazi sayılabilecek duruşları ya da ortaya koydukları şeyler olabiliyor. Ha bu bir tavır olarak o şahsın üzerine yaptığı bir vazife olarak değerlendirilebilecek bir şey de olabilir. Ben partimi kurdum ama gelmediler, inanmadılar. İşte ben üzerime düşeni yaptım. Tabi olmadılar diye bir şey de olabilir, bir tür mazeret beyanı da olabilir. Sonuçta herkes kendisi hakikaten öbür tarafta büyük bir hesap verecek. Hepimiz o hesabı vereceğiz. Şuradan konuştuklarımızın hesabını da vereceğiz doğrusu. Ben o çeşitliliğin olabileceğini düşünüyorum. 75 milyon burada vatan evladı. 60 tane parti kurmuş. Bence az bile yani. 600 tane olsa ne olur? Ne değişir bizim hayatımızda? Evet. Yine sonuçta Türkiye'de hakikaten şu an mecliste kaç parti var? 4 parti var. 5. parti girecek mi girmeyecek mi? O böyle bir şey yapıyor. Müzakere ediliyor. Dolayısıyla bu hatta normali bunun siyasetin normali. Daha böyle işte diyelim bir Amerika örneğinde olduğu gibi normalleşmesinin ben iki partili bir sisteme doğru gitmesi gerektiği noktasında bir gelişmenin olacağını düşünüyorum. İşte bir tarafta muhafazakar, dindar, daha böyle milliyetçi, mukaddesatçı bir damar. Diğer tarafta da işte efendim yani solcu diyeceğim ama sol değil yani. Solla Türkiye'de çünkü o sağın solun batılı anlamda karşılığı yok. Türkiye'de
muhalefet var.
Muhalefetle iktidarın tek bir anlamı var, karşıtlığı var. O da dini değerler üzerindendir. Bir tanesi dini değerlerin savunucusudur. Diğeri de efendim dini değerlerin daha az temsili, daha az yaygınlaşması noktasında bir takım söylemlere sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'deki iki ana damar bu bağlamda gerçekleşir. Bunun da oran olarak ne kadar temsil gücü bulduğu yine bellidir. Buralara herkes oynayacak. Sonuçta bu da bir pazar.
Evet.
Siyasetçiler de bir malını satmak isteyen pazarcılar. Orada müşterilerin neye talip olduğu, neye talip olmayacağı çok bellidir. Yani şimdi siz mesela 61 tane parti diyorsunuz. Şöyle bir şey yapsalar, sıralama yapsalar ki onu deneyenler oldu mesela. Birazcık diyelim bir ana muhalefetin veya iktidarın iktidar alacağı kesin gözüyle bakılan partinin logosuna benzer bir logo çalışarak efendim şey yapıyorlar.
Yapıldı abi.
Yapıldı öyle. Evet. Ya buraya basıyor insanlar yani. Evet.
Logoya basıyor oyu.
Evet, logoya basıyor. Kitle dediğimiz şey aslında işte ilkokul 4 seviyesinde bir algıya sahip, idrake sahip, algılamaya sahip. Böyle bir toplumda işte genel sözlerle, genel söylemlerle işte siyaset yapmak ya da oy avcılığı yapmak ya da gelin bana oy verin demek ne kadar mümkündür? Çünkü hakikaten 100 yıldır gelip giden belli damarlar var. İşte o damarların temsilcileri parti değil sanki takım tutar gibi parti evet. Tutuyorlar. O anlamda da işte insanların kendilerine göre böyle bir takım fantazileri diyebiliriz yine. Bugün fantazi kelimesini bayağı kullanmış olduk. Fantazi fantastik bir program yapıyoruz evet.
Eyvallah abi. O zaman abi şunu da sorayım. Şimdi 7 Haziran'daki seçimlerde yani geçtiğimiz seçimlerde gençlerin böyle listelerde olduğunu görüyorduk yani. Hani milletvekili listelerinde gençler vardı. Şimdi bir hani özellikle AK Parti üzerinde konuşacak olursak burada çok da böyle siyasi şey gibi olacak ama öze dönüş diyorlar. Mesela eski isimler ya da abiler Hatta bir Türkiye gündeminde yazmıştık abi dergide. 7 Haziran'da gençler, 1 Kasım'da ağır abiler diye. Buna neye bağlıyorsunuz? Bir, ikincisi de abi vaatlerde fazlalığın gençlik politikaları olduğunu görüyoruz. Yani hem muhalefet hem iktidar partisi. Yani hep gençlere yönelik bir şeyler var artık. Çünkü baktılar herhalde ana damar gençler üzerine döndü artık. Oy kullanacak büyük bir kitle var. 18-23 yaş arası gençlerin büyük bir kısmı AK Parti'den yana oy kullanmamış 7 Haziran'da. Yani neye bağlıyorsunuz abi bunları?
Ortada bir gençlik var. Bu gençlik yönetmeye, iş almaya, işi bir şekilde götürmeye talip bir gençlik değil. Bu açık ve net bir şekilde belli oldu. Yani onun ilk 7 Haziran'daki seçimlerde fırsat verilen insanların geri çekilmesi ya da şimdi listelerde geri sıralara konulması, bu gençlik kartının, yani idare eden, işte bakın sizin gençleriniz, sizin işte temsilcilerinizi biz sıralara, şeylere koyuyoruz, vekil sıralarına onları koyuyoruz şeklindeki söylemlerin aslında tutmadığı ortaya çıktı. Çünkü bu çok da gençlerin umurunda değil aslında.
Evet.
Yani niye? Çünkü bu neslin zaten temel karakteristiği böyle bir şey. Yani bir hani yürüyün arkamdan gidiyoruz aslanlarım şeklinde böyle hani dolduruşa gelecek, gaza gelecek bir yaklaşım yok onlar. Herkesin kendisine ait bir hayatı var. İşte herkesin kendisine ait accountları olduğu gibi, hesapları olduğu gibi, cep telefonları, işte oyun hesapları olduğu gibi yani. Nasıl evet. Sanal dünyada herkesin kendine ait mahrem bir dünyası var. Hatta o mahrem dünyasının içerisinde sadece kendisinin vakıf olduğu ilişkileri ve bir ilişkiler bağlamı var. O işte tıpkı gerçek hayatta da gençlerin siyasete, hayatın kendisine bakışlarını çok direkt doğrudan etkileyen bir değişkendir. Şimdi ama diyorsun ki bir taraftan da bu seçimde çok ciddi gençlere yönelik vaatler söz konusu. O vaatlerin de aslında hepsi işte gençlerin ilk defa oy kullanmaya gidecek olanların gönlünü çelmek ya da aklını çelmek için ortaya konmuş vaatler olduğunu da görmemek mümkün değil. Popülist çok zaman böyle bir hakikaten o yanar döner bir gençlik psikolojisini kendi tarafına çekmeye meyyal aslında. Buna yönelik hazırlanmış bir sanki vaatler dizisi gibi duruyor. Yani hatırlayalım mesela birkaç vaadi. Nedir? İşte evlilik yardımı mı yapacaktı
evlilik
mesela?
Evlilik yardımı var.
Evlilik yardımı var.
Burslar
arttırılıyor.
Evet. İşte sigorta borçları siliniyor.
Yeni girişimcilik ya da işte iş kurmak isteyen gençlere doğrudan işte bir yardım yapılacak. Bu tarz şeyler. Yani hep böyle baktığınız zaman kendisine ait o özel dünyanın içerisinde daha böyle şartlarını güzelleştirmeye yarayan böyle tedbirler gibi duruyor. Çünkü çok ciddi bir hakikaten yeni oy kullanacak bir kitle var. İlk defa oy kullanacak bir kitle var. Ve şu iktidar partisi de şunun farkında. 12 senedir iktidardalar. Yani şu anda diyelim kendileri iktidara geldiğinde 6 yaşında olan, yani ilkokula yeni başlayan gençler oy verme yaşına gelinceye kadar neredeyse başka hiçbir iktidar
görmediler.
Ve hiçbir bu anlamda lider görmediler önlerinde. Farklılık peşinde olabilirler. Farklı birisini deneyebilirler. Şu değil de bu olsun diyebilirler.
Evet.
Yani bu anlamda mesela 80 öncesinin hatırlatılıyor olması.
Evet.
Hatta çok zaman işte CHP zulmünün işte 50'li yılların hatırlatılıyor olması da aslında bu tür gençlerin bir anlamda bakın biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, aman geldiğiniz yeri unutmayın şeklinde böyle bir onlara da aslında abu altından sopa göstermek gibi. Ama ben bunu da gençlerin çok böyle düşünmediğini, buna çok prim vermediğini düşünüyorum.
Evet.
Nitekim bu 7 Haziran bunu gösterdi. Şöyle bir şey var Salih'cim. İbni Haldun'un Asabiye ve Hadariye diye mukaddimesinde ortaya koyduğu bir nazariyesi var. Yani uygarlığın, şehirlerin zamanla insanları böyle o müreffeh hayatın bir rahata, konfora sürüklediğini ve bu tür bir konfora sürüklenen ve Hadariye adını verdiği o kitlelerin, şehirlilerin nazik, ince, zevkin ve sanatın geliştiği bir hayat yaşıyor olmakla beraber hep asabiyenin, yani dağda yaşayan, yani o şehre inmemiş, Yani o şehirdeki konfordan henüz nasibini almamış, insanlar tarafından tehdit edileceğine dair bir şeyi vardır onun. Asabiye gelir, Hadariye'nin elindeki efendim refahı, mülkiyeti, işte efendim konforu alır, içselleştirir. Bir iki nesil sonra onlar da şehirli olurlar. Bu sefer daha geriden gelen başka asabiye sahibi bedeviler şehirleri tehdit etmeye başlarlar. Türkiye'de olan da aslında bundan çok farklı değil. 12 sene önce çevrede kalıp da merkezin böyle üzerine yürümek noktasında gözlerinden, hani Rocky filmindeki o kaplan pırıltısı diyor. Senin diyor gözünden diyor kaplan pırıltısı gittiği için sen yeniliyorsun diyor Rocky Balboa'ya ikinci filmde.
O heyecanı kalmıyor.
O heyecan kalmıyor. O aç değil artık yani, tok. Tok yani, aç olmak lazım. Hep aç kalmak lazım. Bu maneviyatta da böyledir. Maneviyatta mesela şeyi işba hali derler. Yani işte namazını kılarsın, tesbihini çekersin, böyle iyiliğini yaparsın. Kendine göre böyle bir ya iyiyim falan filan dersin. Böyle modun gayet böyle dıştan bakan için tatmin edicidir. Fakat sen kendin içinde böyle bir doygunluk yaşarsın. Hep aç kalmak lazım. Nasıl aç kalacağız? İşte o Cenab-ı Hakk'a karşı bizim imtihanlarımızdan bir tanesi. İnsan bir şekilde aç kalmayı hep böyle başarabilmek zorunda. Steve Jobs'ın Stanford Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma var. Buradan arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Ben hep sınıflarımda gösteriyorum o filmi. Aç kal, budala kal diye bir video. İnternette ararlarsa bulurlar. Aç kal,
budala kal.
Budala kal. Yani oradaki 3 tane dersi iyi dinlemek lazım. Steve Jobs hakikaten bir şey yani, ne kadar farklı bir dünyanın insanı da olsa ortaya koyduklarının, ben özellikle o derslerin önemli olduğunu düşünüyorum. O üçüncü ders odur yani, aç kal, budala kal, sürekli hep böyle bir merak duygunu dışarıda olup bitenlere karşı koru ve açlığını da koru. Yani çünkü tok insan hakikaten artık tamamen böyle güvensiz insandır. Bir faaliyet ya da aksiyon alma ihtiyacı hissetmeyen insandır. Ama aç insan hep böyle sürekli bir şeyler yapmak, bir şeyler efendim çabalamak, yırtılmak, didinmek noktasında bir gayret içerisindedir. Şimdi Türkiye'de de dolayısıyla asabiye sahibi kesimlerle Hadariye yani şehirler arasında bir böyle değişim oluyor. Bu değişim de hakikaten sürekli bir değişim. Yani merkezden, daha doğrusu çevreden merkeze doğru yürüyenler, merkezde konuşlanıp kendilerine yer açtıkları andan itibaren merkez haline geliyorlar. Ama çevreden oraya doğru yürüyüş hiçbir zaman için kesilmiyor. Ben bu noktada da Türkiye'de İslamcı denilen kesimin gençlerinin artık işba haliyle meşbu olduklarını ve merkezin içerisinde artık açlık ve budalalık hissini kaybettiklerini, bu yüzden de tam artık çevreden gelenlerin lokması olmaya hazır olduklarını düşünüyorum. Çevreden gelenler kim? İşte bir tanesi doğudan gelenler.
Evet.
Bir tanesi de kendilerine bugüne kadar imkan fırsat verilememiş bir mezhebin gençleri. Bu iki gençlik grubunun ben Türkiye'de önümüzdeki dönemde ortalığı daha da karıştıracağı noktasında bir şeyim var, öngörüm var. Buradaki tabii Müslüman gençlerin, daha doğrusu daha böyle yerli diyelim, milli, mukaddesatı, dini değerleri noktasında, bu toprakların efendim esas üzerine yükseldiği değerler noktasında biraz kaygısı olan gençlerin de tekrar aç kalıp tekrar efendim o hayret halini kuşanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu neyle olacak? Bu bugüne kadar hep böyle burun kıvırdıkları bir manevi hayata ancak geçmekle olacak. Yani manevi hayattan kastım da şudur: zühd, fakr, istina hali. Bunlar bizde bir müessese olarak, bir kurum olarak, bir böyle hayat tarzı olarak yerleşmedikten sonra bizim yem olmaktan başka çaremiz yok. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sevdiğini iddia edeceksin, onun en sevdiği hal olan fakırdan uzak duracaksın.
Evet.
Fakr, el fakru fakri diyor. Fakr, yani o fakirlik hali benim efendim övüncümdür, övgümdür. Yani ben bununla gurur duyarım yani. Ene seyyidül Adem diyor, ben Adem'in efendisiyim. İnsanların efendisiyim ben. Fakat bununla övünmem diyor. Bir başka hadiste böyle diyor. Bir başka hadiste ise fakir benim diyor, övüncümdür. Ben bununla övünürüm. Fakir ne demek? Fakir maddiyatın ya da efendim
sahip olduklarımızın bize sahip olmaması demek. Onlar olmadan da yaşayabileceğimize dair inanç demek. Ben onlarsız da var olabilirim. Ben işte şu cekete, şuradaki efendim babamın bana verdiklerine, altındaki arabaya, sahip olduğum işe, etrafımdakilere, bunlara sahip olmadan da efendim bir hayat yaşayabilirim. Yani zamanla sahip olduklarımız bize sahip oluyor.
Evet.
Ve bu fakir dediğimiz hali ortadan kaldırıyor. Fakir ortadan kalkınca istina da ortadan kalkıyor. İstina yani ters anlamda ortaya çıkıyor. Böyle bir kendini Allah'a karşı müstahni addetme. Yani işte insanın yanıldığı tam noktada burası. Yani fakir Allah'a karşı olacak. İnsanlara karşı fakirden bahsetmiyorum. Ama Allah'a karşı fakir işte zaten Cenab-ı Hak ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Hepiniz fakirsiniz. Allah'tır gani olan. Zengin olan Allah'tır. Allah'a karşı fakir hiçbir insana muhtaç olmamak. Bütün muhtaçlığın Allah'a karşı olduğunu bilmektir. Böyle bir hal içerisinde olursa insan artık o sahip oldukları kendi sahibi olmaktan çıkar ve Mevlana'nın teşbihiyle su geminin altında kalır, içine girmez ve gemi orada yüzmeye devam eder. Ama su geminin içine girerse onu batırır. Biz şu an gemileri batırmış durumdayız. Yüzmüyor gemimiz yani. Niye böyle oldu? Çünkü biz o geminin aslında daha doğrusu o suyun sadece üzerinde yüzülecek bir şey olduğunu unuttuk. Onu gönlümüze soktuk, evimize soktuk, içimize soktuk, zihnimize soktuk. Güç burada dedik yani. Yenilen tokatların altında bu var Salih'ciğim. Yani gelen belaların, iptilaların şu son 1,5-2 senedir huzur ortamı kalmadı ülkede. Niye? İşte birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Güzel. Birileri buna engel olmaya çalışıyor. Buna da güzel, iyi. Ama bir de total bir bak bakalım yukarı biraz daha çıkıp. Yani niye böyle oldu da karıştı ortalık yani?
Evet.
İnsanın kendi kendisine yaptığını bir başkası yapamaz ona. Bizim kendi kendimize ettiğimizi hiçbir düşman bize yapamaz. Biz kendi kendimize sıkıntıya girdik. Kendi kendimize efendim bir takım nimetlerin böyle kalıcı olacağını, onlarsız güç sahibi olamayacağımızı, gücün kaynağının gerçekte ne olduğunu unuttuk. Ve o yüzden başımıza gelenlerin de ben boş olmadığını düşünüyorum.
Evet abi. İlk bölümümüzün sonuna geldik abi. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere diyoruz dinleyicilerimize. Bizleri twitter.com/gencizamani ve facebook.com/gencizamani adreslerinden takip edebilirsiniz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Genç Zamanlı programı devam ediyor. Ben Enes Salih Yüzgenç, Mehmet Yutvarsan abimizle birlikteliğimize, muhabbetimize devam ediyoruz. 96.8'den dinliyorsunuz bizleri ve twitter.com/gencizamani, facebook.com/gencizamani bizleri sosyal medyadan takip edebileceğiniz adresler. Lütfü abiyle beraber ilk bölümde daha çok yarınki seçimleri, malum seçimlerin perde arkasını demeyelim de daha çok sürecin nasıl geliştiğini, gençlerin buradaki rolünü konuşmaya çalıştık. Yön göstermeden...
Sen oy kullanıyor musun Salih?
Kullanıyorum abi. Oy kullanmak asli bir vazifedir bizler için.
Sen düşünmüyorsun yani böyle bir oy kullanmak şirktir falan demiyorsun.
Estağfurullah yani. Abi, estağfurullah. Hatta oy kullanmak şirktir diyenlere de yani kendi içimizde bir buğz ediyoruz. Karşıt da olmuyorum ki çünkü hani bir taraftan da bir tarafa bağlılığımız var. Direkt karşıtlık yapmıyorum, buğz ediyorum yani onlara.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde bir dergi çıktı abi. Derginin editör yazısında şöyle bir ifade vardı. Karşıtlık dediğimiz için bunu da bahsetmek istedim bundan. Artık diyor sizin iktidarınız, sizin kültürel iktidarınız sonlandı. Çünkü artık biz varız, biz size karşı çıkıyoruz diye bir ifade vardı bir dergide. Yani ben de şunu düşündüm. Tamam benim dergicilik anlamında tecrübem belki hiç yok ama şunu az çok hissedebildim. Bir şeye karşı çıkan bir oluşum. Yani bir fikre karşı çıkıyor. Acaba ne kadar var olabilecek? Ya kendi öz fikriyle değil de karşı fikre karşı çıkmış bir şey.
Şimdi karşı çıkmakta bir beis yok. Karşı çıkmak zaten ilk adımdır. Ama el verir ki temsil ettiğiniz hakikati siz hakikaten temsil edilecek hakikat olarak ortaya koyabilirsiniz. Yani İslam da la ilahe diye çıktı ortaya karşı çıkarak yani. Efendimizin şeyden yani buluğ çağından itibaren diyelim 12-13 yaşından itibaren 40 yaşına kadar yani hak din İslam vazifesini tebliğ edinceye diyeceğiz yaşa kadar, 40 yaşına. Neredeyse 25 sene, 20-30 sene belki.
Evet.
Aslında bir Efendimiz karşıt insan olarak yaşadı yani. Putlara tapmayan, işte efendim onların yaptıklarını yapmayan, işte düğünlerine, törenlerine katılmayan, hep böyle bir muhalif edasıyla yaşadı. Yani Efendimizin neredeyse hayatının daha büyük kısmı o 23 yıllık risalet vazifesinin dışında hep muhaliflikle geçti. Böyle bir karşıtlık o anlamda hepimiz için zaruridir. Hani elinle düzelteceksin gördüğün bir münkeri. Olmadı dilinle düzelteceksin. Olmadı diyor kalbinle buğz et. Bu da diyor adaful iman. İmanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla ulema diyor ki yani buğz olmayanın imanı yoktur. Yani buğzun olması gerekir ki iman oradan bir efendim kendisine zemin bulsun ve oradan yükselerek kendisine ait o kemali gerçekleştirebilsin. Dolayısıyla karşıtlık bu anlamda önemli bir şey. Ama kültürel iktidar meselesine gelince bak orada söylenecek çok söz var. Türkiye'de kültürel iktidar hakikaten 50 senedir, 60 senedir bu ülkenin efendim değerlerine karşıt bir batılılaşma furyası içerisinde atılan tohumlarla neşvinema bulmuş bir iktidardır ve bize ait değildir. Bizim değerlerimizle ortaya konmuş bir efendim iktidar değildir. Yandaşı, daha doğrusu destekleyicisi tüm dünyayı 300 senedir sarmış olan o materyalist, pozitivist, rasyonalist, şimdilerde de postmodern diye kendisini tanımlayan ama neydi belirsiz. Sadece şu anlamda kendisini belirli sayabiliriz ki Allahsız bir efendim medeniyetin, bir uygarlığın Türkiye'deki uzantısıdır kültürel iktidar. İlk defa Hasan Ali Yücel'in, daha öncesi de var ama Hasan Ali Yücel'in o dünya klasiklerini çevirtirerek başlattığı bir furyadır. Ve oradan çıkan nesiller,
evet,
bu şekilde yetişen nesiller batıcı olmuşlardır, batılı olmuşlardır. Hiçbir şey olamamışlarsa bile dine muğber, soğuk bakan, karşıt insanlar olmuşlardır. Ve burada dindarların işte zamanında kız çocuklarını okullara göndermeyen, bunlar bizim evladımızı vatan dinsiz, imansız yapacaklar haklı endişesiyle,
evet,
okullardan, eğitim kurumlarından uzak kalan o kesimin, o kitlenin bugün hakikaten geldiği noktada belki yapması gereken, başarması gereken en önemli vazife işte bu kültürel iktidarın sahibi olmaktır. Bu da tabii bir karşıtlık olmadan olmaz.
Evet.
Yani ben o anlamda derginin o editör yazısındaki ifadelerin yanlış olmadığını düşünüyorum. Diyeceksiniz ki biz sizin artık iktidarınızın sona erdiğini düşünüyoruz. Yani siz yerli değilsiniz, milli değilsiniz. Siz kökü çok başka yerlerde. Pagan Roma'nın, efendim pagan Yunan'ın ya da orijinalliğini kaybetmiş bir muharref dinin temellerini oluşturduğu Allahsız, kitapsız, efendim tarihe ve doğaya düşman bir uygarlığın temsilcilerisiniz. Ortaya koyacağınız hiçbir şey orijinal olamaz. Siz insanlığa karşısınız. Siz tarihe karşısınız. Siz doğaya karşısınız. Ortaya koyacağınızın da bu anlamda insandan yana olmasını bekleyemeyiz. Buna yönelik bir temelli, etraflı ve hakikaten iddialı bir söylemi geliştirmenin yolu, bu ne nasılsa o yol bulmak gerekiyor. Bizim şu anki en büyük önümüzdeki zorluk budur. Yani biz çok mevzi okumalar yapıyoruz. Çok mevzi söylemler geliştiriyoruz. Yani çok hamasi bazı söylemlerle efendim bir kendimizi daracık yere,
evet,
efendim hapsediyoruz. Halbuki şu topraklar, şu Anadolu coğrafyası insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdide karşı tek imkanı barındıran topraklardır.
Evet.
Biz yani işte bize düşmanlar, Anadolu'ya düşmanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlar. Hayır, bunlar insanlığa düşmanlar. Bunlar insana düşmanlar. Bunlar şeytanın iddiasının arkasındaki insanlar. Dolayısıyla şeytanın karşısında insanın iddiası neydiyse bizim o iddia ile ortaya çıkmamız lazım.
Neydi insanın iddiası şeytanın karşısında? Cenab-ı Hakk'ın meleklere karşı övgüsüydü. Evet. Cenab-ı Hakk'ın meleklere karşı söylemiş olduğu o, ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Yani daha doğrusu işte o Esma'yı öğretmiş olması. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem'e Esma'yı öğretmiş olması. Yani isimleri, yani anlamı, yani hayata, insana dair her şeyin aslında hükümranlığını demeyeyim. Halifeliğini aslında, halifelik. Yani onun gibi davranmanın, şu dünya efendim imtihan alanında Hakk'ın birer şahidi ve temsilcisi olarak davranmanın aslında efendim bir iddiasıyla insanoğlu geldi. Biz buradan yola çıkarak bir efendim karşıt okuma gerçekleştirebilirsek ancak o zaman işler rayına oturacak. Evet. Diğer türlü her türlü okuma mevzi kalacak, tarihsel kalacak ve bizi de esas birleşmemiz gereken belki mağdurlarla, mazlumlarla, gariplerle
olmak gerekir.
Beraber evet. Kılmaktan da uzak tutacak. Ben bu anlamda kültürel iktidarın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada peşine düşülmesi gereken bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakın dünyanın efendim bugün en iyi filmlerini çevirenler,
evet.
En güzel kitaplarını yazanlar, en güzel derken tabii en çok okunan, en çok tercih edilen, en çok dayatılan, empoze edilen evet. Şiirlerini, eserlerini, sanat eserlerini yapanlar, yaptıranlar aslında hep bir efendim hizbin çocukları.
Tek bir anlayış değil mi abi?
Evet. Evet. Ve oradan yola çıkarak da bizi tarihten, Allah'tan, hakikatimizden ve fıtratımızdan koparmaya çalışıyorlar. Mücadele bu kadar köklü, bu kadar temeldense benim hala böyle ufak bir takım mevzi pozisyonlarda vakit kaybetmem ancak vakit kaybıdır. Bu anlamda da dönüp tekrar kendimizi muhasebe etmemiz gerekir diye düşünüyorum Salih'ciğim.
Tam bu konuyla alakalı abi ben bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Yani bizim üzerimizde. Mesela bu sözleriniz üzerine birçok dinleyicimiz şunu düşünebilir. Peki ne yapacağız? Ne yapabiliriz gibi. Geçtiğimiz günlerde abi Üsküdar'da bir kitapçıdaydım. Bir hanımefendi geldi. Kitapçıya yani kitap satan abiye dedi ki ya bana nasıl bir kitap tavsiye edersiniz dedi. İşte ben de yani kulak misafiri oluyorum. Diğer taraftayım ben de kitaplara bakıyorum. Abi de çok satanlar listesinde olan bir kitap söyledi. Ya o kitapta aslında hani bizim din tüccarlığı dediğimiz işte Allah'tan ötesi yoktur. Tek Allah vardır gerisini boş verin tarzında ifadelerle böyle uzun paragraf yazılarıyla değil de alt alta okuması kolay olan
spot cümlelerle
içinde gül kokan gül kokusuna böyle bulanmış 350 bin 450 bin basan bir kitap. O an şunu düşündüm ya dedim ki araya gelip acaba bir şey mi desem ya da başka bir şey mi olsa ama yani öylesine bir tartışmaya girmek de belki benim gibi bir insan için o an saçma olabilirdi. Fakat yani ne okuyacağını da tam bilemeyen ama bir şey okumak isteyen bir kitle var abi. Ve hani çok satanlar diyoruz ya abi. Onların o cazibesi, o çok okunurluğu işte Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta paylaşılan fotoğraflar, spot cümleler, Allah vardır, gerisi vesairedir tarzında. Aslında bizim hani bizatihi içimizde olan bir ifade ama bunu böyle sanki ayrıldığı sevgilisine laf affedersiniz ama laf yani vurmak için ifade eden bir anlayış da var. Ya bu konuda neler düşünürsünüz abi? Benim çünkü bu kültürel iktidar vurgusu üzerinden bu hep düşündüğüm ve ne yapabilirim sorusunu benim de sorduğum bir konu bu.
Ben kendi bulunduğum ortamlarda kitap listesi isteyenler arkadaşlardan şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki ben kitap listesi vermem. Belki bir tane kitap ismi söyleyebilirim. O kitap da birazcık sizi tanımamla alakalı bir şey olabilir. Yani sizi tanımam gerekiyor. Sizinle oturup konuşmam gerekiyor. Sonra derim ki şu kitabı okursanız iyi olur sizin için. Sonrasında da kendi listenizi kendinizin yapacağınızı beklerim, umarım. Çünkü adam akıllı okunan, gerçekten bir varoluş kaygısıyla yönelilen hakiki ve sahici bir kitap bize daha sonraki kitapların adresini de gösterecektir. Böyle satır aralarında hangi kitabı okumamız gerektiğini. Hatta zaten kitap okumak falan da bir son dönemde böyle çok önümüze amaç olarak çıkartılan bir şey. Kitap okumak bizatihi amaç değildir. Kitap okumak araçtır. Nedir amaç? Amaç kendimize ait o varoluş gayesini bulmaktır. Allah bizi neden artı bir olarak yarattı sorusunun cevabını bulmaktır. Bunu kimse benim adıma vermeyecek cevabını. Herkes kendi cevabını kendisi bulacak.
Evet.
Bu varoluş kaygısını bu işte efendim neden ben bu kadar insan içerisinde artı bir olarak geldim sorusunu hayatının merkezine yerleştiren bir insan, kitabını da, ortamını da, dostlarını da, zamanını da nasıl değerlendirmesi, nasıl seçmesi gerektiğini kendisi zamanla öğrenecektir. Bu bir mücadeledir hattı zatında. İşte orada dostlar çıkacak, düşmanlar çıkacak. Kendi içimizde düşmanın olduğunu fark edeceğiz. Kendi içimizde bir dost var, onu fark edeceğiz. Ve bu ikisinin arasında hangisine ne kadar erzak sağlamamız gerektiğini de zamanla öğreneceğiz. Dolayısıyla bizim işte hangi kitap okumam lazım ya da bu süreç içerisinde gençler ne yaparlarsa daha iyi işte kültürel iktidarın kendilerine
evet.
Geçişini evet. sağlarlar tarzındaki sorular aslında herkesin kendi kendine neden var olduğum sorusuyla başlayacak. Çünkü
ilk kendine soracak değil mi abi?
Tabii.
Neden ben yani?
Hep kendimize soracağız. Evet. Ve bu aslında bir iç sorgulama şeklinde gerçekleşen bu yolculuğun bizi çok böyle ilginç zamanlarda ve yerlerde farklı insanlarla, farklı dostlarla, farklı efendim ortamlarda, farklı kitaplarla buluşturduğunu fark edeceğiz ve o bize yolculuk başlatacak bize. Buna tasavvuf diliyle seyri sülük diyorlar.
Evet.
Ya bu bir yolculuk yani içimize doğru bir yolculuk. Cenab-ı Hakk'a doğru bir yolculuk bu aslında. Ve hayatın anlamını, tarihin anlamını, zamanın anlamını, mekanın anlamını kavramamız noktasında en önemli fırsatımız da bu yolculuğu bir hakkın yapabilmektir. Bunu işte başlatmayan bir insanın hiçbir şeyi başlatmasını bekleyemeyiz. Kendi içindeki sorulara cevap bulamayan bir insanın başkalarına sorularına cevap bulmasını da hiçbir zaman için umamayız.
Evet.
Dolayısıyla herkes bir kere kendisinin kıymetini, kendi kıymetini takdir edecek bir noktaya gelecek. Akabinde o başka kıymet ölçülerinin de ne kadar gereksiz olduğunu ve hakiki kıymetin nerede olması gerektiğini de fark edecek. Böyle insanlar işte.
Evet.
Ancak cemaat olma sırrına eren insanlardır. Böyle insanlar ancak birlikte hareket etmek ve yek diğerinin ancak kendisine şifa olabileceğini, yek diğeriyle Cenab-ı Hakk'a ulaşabileceğini bilen insanlardır. Yani o soruyu ben diyerek başlayan insan bir müddet sonra bize ulaşır.
Bize ulaşacak.
Ben, biz, sonrasında o. Ona doğru giden yolda biz olmadan bir olamayız. Bir olmadan da
biz olamayız.
Biz olamayız.
Evet. Tam bu noktada abi, gençlerin cemaat olması, bir araya gelmesi, hani soru işaretlerini belki bir nebze kendi aralarında bulundukları ortamla belki cevaplayabilecekleri, netice alabilecekleri yerlerden bahsetmek gerekirse sohbet ortamları, sohbet halkaları hususundan belki girmek gerekir, bahsetmek gerekir. Genç dergisinin de Kasım ayındaki kapak konusu, dosya konusu sohbet halkan var mı? Dergimizde yarın seçimler var malum. Seçimlerle beraber çıkmış oluyor. Seçiminizi gençten yana da kullanabilirsiniz genç dergisi olarak.
Bir sohbet halkan var mı öyle mi?
Bir sohbet halkan var mı? Kapağıyla çıkıyoruz abi. Bu anlamda sohbet gruplarının, manevi ortamların, bu atmosferlerin önemi nedir abi? Sizin belki geçmişte yaşadığınız güzel hadiseler, hatıralar varsa paylaşır mısınız?
Sohbet bizim hayatımızın can suyudur.
Evet.
Ben 90 yılında geldim İstanbul'a. 90 senesinden 94 senesine kadar aradım. Hakikaten aradım yani.
Aradınız.
Bu kendine ait o özel soruyu, neden artı bir olduğuna dair bir arayış da olarak telakki edilebilir. Bulduğum zaman veya bulduğumu düşündüğüm zaman aslında yepyeni bir yolculuğun başladığını fark ettim. Hah dediğim yerde ha demek zorunda kaldım. Hah dediğim ha, yerde.
Yani.
Bak güzel oldu. Hah dediğim yerde ha demek zorunda kaldım çünkü.
Bunu bir yabancı acaba nasıl anlar diyerek abi? Onu düşündüm şu anda. Hani, hahtan ha falan.
bu da bizim artık evet. Türkçemizin güzellikleri. Bulduğumuz yerde aslında yeni bir başlangıcın olduğunu, aslında yeniden ayağa kalkmak, yürümek gerektiğini fark ettiğimiz anda bunun tek bir yolu olabileceğini gördük. O da sohbet yoluydu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi ashabını sohbetle yetiştirmiş. Yani bir müzakere ortamı. Anlatıyor, dinliyorlar. Kalbiyle konuşuyor, kalbiyle alıyorlar. Kalp değişiyor. Kalp değişince bütün vücut değişiyor. Vücut değişince hayat değişiyor. Hayat değişince efendim o bizden hasıl olan, bizden murat gerçekleşmiş oluyor. Bu da işte Hakk'a giden yolda esas üzerine düşeni yapmış olmak anlamına geliyor. Evet. Sohbetlerde o kadar böyle bir zevk, tat buldum ki neredeyse haftanın 3-4 günü hatta 5 günü bazen bir sohbet halkasına giderdim. Oralarda takılırdım tabiri caizse. Sonradan bu zamanla tabii seyreldi. Bazen arttı, bazen eksildi. Çok zaman vazife olarak baktım.
Evet.
Yani gidip bir şeyler dinlemenin ya da bir şeyleri okumanın.
Kültür benim, de oluşuyor değil mi abi?
Tabii.
Yani mesela
tabii.
Not alıyorsun artık zamanla, ses kaydı ya da başka şeyler de oluyor herhalde.
Evet. Sonuçta bir İslami literatürümüz var. Söylenenler belli. Ne söylenmesi gerektiği belli. Bunun ama hangi kıvamda ve nasıl söylenmesi gerektiği sohbetin tadını neredeyse Kuzey Kutbu ile Güney Kutbu arası kadar farklılaştıracak bir keyfiyettir. Bunu yapabilecek insanlar, bunu yapabilen insanlar hakikaten o kalplerinin kıvamına göre, kalitesine göre bunu birazcık ortaya koyuyorlar. Ben bu anlamda sohbeti, sohbet birlikteliğini bir kader birlikteliği olarak gördüm. O yüzden her gittiğim konferansta hala onu bir sohbet gibi telakki ederim. Mesela diyelim bir lisede konferans vereceğim. Derim ki mesela bu saatten, şu an başladığım şu konuşmaya başladığım şu andan itibaren bir saat boyunca hepimiz bir kader paylaşacağız. Ortak bir kader paylaşacağız. Belki ben buradan dışarı çıkacağım. Siz kendi hayatlarınıza döneceksiniz. Ben belki hayatımın sonuna kadar bir daha sizi görmeyeceğim. Siz de beni görmeyeceksiniz belki. Bilmiyorum. Ama şu bir saat beraberiz. Bir kader paylaşıyoruz. Aynı mekandayız. Aynı kalple de olmamız lazım. Dolayısıyla sadece beni kulağınızla değil, sadece gözünüzle değil,
gönlünüzle,
zihninizle de değil, kalbinizle, gönlünüzle dinlemeye lütfen dikkat edin. Ben bunu kendim için yapmaya gayret edeceğim. Siz de bu gayreti gerçekleştirirseniz ortaya çok güzel bir şey çıkar diyorum. Çünkü sohbet sadece Salihciğim, sohbeti edenin ya da işte o kitap okuyanın, açıklama yapanın ortalığı kaynattığı bir ortam değildir. Tam tersi sohbet bütün kalplerin, okuyan da orada bir rol üstlenmiştir sadece. Bütün kalplerin tabiri caizse böyle ellere alınıp ortaya yere konulduğu bir yerdir. Orada kalpler hep beraber bir arınma iklimine girerler ve sonra istifade etmiş olarak tekrar herkes kalbini alır ve çıkar. Sohbete böyle bakarsanız, evet, sohbetten istifade edersiniz. Yok diğer türlü sohbetin bir tür böyle bilgi değiş tokuşundan başka bir şey olmadığını da görmüş olursunuz. Zaten insanlar internetle, işte sosyal medya aracılığıyla, bombardımanla, yani şu an içinde yaşadığımız iletişim çağıdır. Bu iletişim bombardımanıyla bilgilerin, hem de belki sizin bizim ulaşamayacağımız bütün bilgilerin en hasına, en kolay şekilde ulaşma imkanına sahipler. Böyle değil mi?
Evet abi, tabii.
Ama sohbetin ortaya koyduğu o bir şey, birikim.
Kültür, evet.
Kültür mü diyeceğiz ona? Yoksa o kültürden daha fazla bir şey mi, o kalbi bir şey mi, arınma iklimi mi? Onu zaten çok böyle sözde ifade edemediğimiz için o hep muğlak kalıyor. Ama iyi ki sözde ifade edemediğimiz için o hep böyle bir esrarengiz bir istifade ortamı olarak, evet, efendim süre sürgüt devam ediyor, hamdolsun. İşte dolayısıyla orada bilgi değiş tokuşundan daha farklı bir şey var. Bir kalplerin ve sekinet denen o, hani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği, üstten gelen bir şey var. O sekinet indiği andan itibaren bir tür böyle rahatlama halde hisseder insan. O yüzden ben sohbette uyuyana çok müdahale etmem. Uyusun derim yani. Sohbetten uyuyan da istifade eder.
Evet.
O sekineti, o huzuru, o kalp birlikteliğini sağlayabileceğimiz ortamlardan uzak kalmamak lazım. O yüzden biz yani çok isabetli olmuş o gencin kapağı, sohbet halkan olsun derken böyle istifade edeceğim bir ortam. Bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi insanlar çok yalnızlar. Peyami Safa'nın o harika romanının başlığı bana hep çok ilginç gelmiştir. Yalnızız. Şimdi sen yalnızsan yalnızım dersin.
Evet.
Ben yalnızsam yalnızım derim.
Ama yalnızız evet. deyince hepimiz yalnızız aslında. Ne kadar ilginç bir ironi var. Evet. İçinde çok ilginç bir ironi var. Dolayısıyla o yalnızız sedalarının yükseldiği bir dünyada aslında sohbet yaranı, beraber kendisiyle sohbet edebileceğin, kalplerini birbirine açabileceğin insanların olması evet. dünyadaki en büyük nimetlerden bir tanesidir. Salih'cim biz de öyleydik de siz çok daha öylesiniz, sizin nesil yani. Göz göze bakamıyorsunuz abicim. Gözünü dikip bakamıyorsun. Niye? Ya benden bir şey ister. Ya benimle ilgili farklı bir düşüncesi vardır. Ya da utanıyorum. Yani bir de şöyle de bir şey var. Gözünün içine bakarsam muhatap olacağım. Muhatap olursam şimdi kim uğraşacak, muhatap olacak, konuşacaksın, edeceksin falan. E ben kendim bu arada işte bir tane tweet'e bakarım. Face'ten birilerini like ederim falan filan yani. Böyle bir hayatın içerisinde. Böyle efendim yalnızlaşmış, tamamen efendim göz göze bakma yetisini bile kaybetmiş nesillerin içerisinde. Sohbet cesarettir. Sohbet hakikaten kalbini böyle ortaya koyabilmek için bir gayrettir. Ve o gayreti sergileyenler de ben çok açık ve net söyleyeyim hemen fark edilecekler yani. Yani bir insanın sohbet yaranı olup olmadığı, böyle her gün, her hafta kalbini düzenli bir şekilde ortaya koyup koymadığı böyle bakıldığında anlaşılır yani.
Evet.
Kitlerin içerisinde tıpkı o hani diyor ya sizin diyor siyah atların içerisinde doğru bir atınız olsa onu fark etmez misiniz? Evet ya Resulallah diyorlar. İşte ben de diyor ümmetimi öyle fark edeceğim diyor. İşte abdest azalarından bahsediyor ondan sonra Efendimiz. Bu sohbet ekibi de böyle yani. Sohbette çünkü kalpler yıkanıyor. Kalpler yıkanıyor. Kalplerini yıkayanlar yıkamayanlara, sürekli kirletenlere karşı evet, bakıldığında fark edilecekler.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın sonuna geldik abi.
Değil mi?
Programımız
iyi sohbet ediyorduk. Güzel başlamıştık.
Sohbetimiz sonlanıyor abi. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar bu kıvamda sohbet ederiz. Eklemek istediğiniz ya da ifade etmek istediğiniz bir şey varsa buyurun abi.
Tekrar yarınki seçimin hayırlara vesile olmasını, ümmeti Muhammed için en güzel sonucun tecelli olarak böyle önümüze çıkmasını niyaz ediyorum. Genç kardeşlerimize de hep söylediğimiz bir şey var. Neden artı biri olarak geldiğini hiçbir zaman unutma. Ona istinaden de bir yol haritası belki gelecek programımızda konuşabiliriz. Hı hı. Yani bana öyle bir soru gelmişti de.
Evet.
İşte ben İstanbul'a geldim sanki bir şelalenin ortasına düştüm. Çünkü kendi taşramda küçük yerimde böyle kabımı dolduracağım birkaç musluk vardı. Oralardan hep istifade ediyordum. Oraya gidiyordum, buraya gidiyordum. Bir şekilde dardı, kısıtlıydı, sınırlıydı. Ama ben bir şekilde nereden nasıl istifade edeceğimi biliyordum. İstanbul'a geldim. Her taraf şelale, her tarafta efendim istifade edecek yer var. Ne yapacağımı şaşırdım, nasıl bir yol tutturacağımı efendim şaşırdım diye birisi, bir kız kardeşimiz bir efendim mail atmış. Ben ona bir cevap vermiştim. Orada işte birkaç böyle şeyim oldu. Yani abi olarak tavsiyem oldu. Şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım diye. İnşallah bir sonraki programda
İnşallah abi.
Onu konuşmaya gayret ederiz. Şey olsun, arkası yarın gibi olsun.
Arkası yarın. Tamamdır abi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta Genç Zamanı'nın sonuna geldik. Sohbetlerden bahsettik. İlk bölümümüzde de seçimlerden bahsettik yani kısacası. Şimdi şunu da ifade edelim o zaman. Mehmet Ütfarsan abimizin 19 buluşmaları oluyor her perşembe. Bunu takip etmek için iletisim@gencderneği.com adresine ya da iletisim@gencdernegi.org adresine bir irtibat numarası, irtibat maili bırakabilirsiniz. iletisim@gencdernegi.org ve liseli sohbetleri var. Yine Uluslararası Genç Derneği'nin Uluslararası Genç Derneği'mizin hazırlayıp sizlerle birlikte olmaya gayret ettiği program. Bundan da haberdar almak için Adem Alçan'ın üstlendiği bir program bu. gencdergisi.com adresini takip edebilirsiniz oradaki haberleri. Yine tekrarlıyorum. iletisim@gencdernegi.org adresine de bir irtibat mailiyle durumu izah eden bir ifadeyle artık kendinizi göstermiş olursunuz. Bu hafta programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.